Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 35. ayrım. 30. Pazartesi sabahı boş mahkeme salonuna 10 dakika geç geldi. Eve gidip üstünü değiştirmeden önce Silvia'nın taksiye binip okula gittiğinden emin olmak istemişti. Aceleyle salona girerken yargıç Case'in kürsüde, Chandler'ın da davacı makamında bulunmadığını gördü. Church'ün dul karısı dua eder gibi ellerini bitiştirmiş, ileriye bakarak oturuyordu. Belkin yanına oturup neler oluyor diye sordu. Seni ve Chandler'ı bekliyorduk. Şimdi yalnızca onu bekliyoruz. Yargıç bu durumdan hiç memnun kalmadı. Mahkeme katibini yerinden kalkıp, yargıcın oda kapısını tıklatmasını ve başını içeri uzatıp, dedektif boş geldi. Bayan Chandler'ın sekreteri henüz onu bulamamış demesini izledi. Göğsünü sıkan bir ağrı hissetmeye başladı. Bir anda ter içinde kalıverdi. Bunu nasıl atlayabilirdi? Öne eğilip elleriyle yüzünü örttü. Telefon etmem gerek diyerek ayağa kalktı. Belk dışarı çıkmamasını söylemek üzere ona dönerken yargıcın oda kapısı açıldı. Yargıç Case kürsüye geldi. Oturun lütfen. Katibe jüriyi içeri almasını söyledi. Boş yerine oturdu. Bayan Chandler olmadan duruşmaya başlayacağız. Geç kalmasıyla ilgili olarak onunla başka zaman görüşürüm. Jüri üyeleri içeri girince söylemek istedikleri herhangi bir şey, bir zaman sorunu filan olup olmadığını sordu. Kimse ağzını açmadı. Öyleyse, görüşmelerinizi sürdürmek için yine sizi toplantı odasına göndereceğiz. Öğle yemeği konusunda mübaşir sizinle sonra konuşacak. Bu arada bu sabah Bayan Chandler'ın takviminde bir karışıklık olduğundan kendisini salonda göremiyorsunuz. Bunu dikkate almayın. Teşekkür ederim. Jüri üyeleri dışarı çıkınca, yargıç, salonda bulunanlara mahkeme binasından en fazla 15 dakika mesafeye kadar uzaklaşabileceklerini bildirdi ve katibe, Bayan Chandler'ı aramayı sürdürmesini söyledi. Ardından yerinden kalkıp odasına döndü. Boş aceleyle salondan çıkıp, koridordaki telefonlara koştu. Kent İletişim Merkezi'nin numarasını çevirdi. Adını ve yaka numarasını verip, sekreterden, Honey Chandler'ın telefon numarasını ve ev adresini acilen bulmasını istedi. Mahkeme binasının kapalı garajından çıkana dek telsiz çalışmadı. Ancak Los Angeles Caddesi'ne varınca Edgar'ı yakalayabildi ve Chandler'ın Brentwood semti, Carmelina sokağındaki adresini verdi. Orada buluşalım. Gidiyorum. Üçüncü caddeden geçip tünele girdi ve Harbor Karayolu'na çıktı. Tam Santa Monica Karayolu'nu geçerken çağrı aygıtının sesi duyuldu. Ekrandaki numarayı tanımıyordu. Karayolundan çıkıp duvarında jetonlu bir telefon asılı duran bir Kore manavının önünde durdu. Duruşma salonu 4 dedi telefon açan kadın. Ben dedektif Boş. Beni arayan oldu mu? Evet, biz aradık. Karar verildi. Derhal buraya gelmelisiniz. Ne demek bu? Şimdi mahkemeden çıktım ben. Nasıl olur da... Olağan dışı değil dedektif Boş, jüri herhalde cuma günü karara vardı ve hafta sonu boyunca fikir değiştirip değiştirmeyeceklerini düşündüler. Bakın, bunu yapmakla bir gün daha işten kaytarmış oldular. Boş arabaya dönüp telsizi açtı. Edgar, adrese vardın mı? Henüz değil ya sen? Geri dönmek zorundayım. Karar verilmiş. Bu araştırmayı yalnız yapabilir misin? Sorun yok. Neyi araştıracağım? Orası Chandler'ın evi. Kadın sarışın, bugün mahkemeye gelmedi. Anlıyorum. Boş, şimdiye dek Honey Chandler'ı davacı masasında görmekten mutlu olacağını hiç düşünmemişti. Ama şimdi bu duyguya kapıldığını hissediyordu. Ne var ki Chandler yerinde değildi. Tanımadığı biri davacının yanında oturuyordu. Savunma masasına doğru yürürken aralarında Bremer'ın da bulunduğu birkaç gazetecinin izleyici sıralarında oturduğunu gördü. Kim bu diye sordu Boş. Church'ün dul karısının yanında oturan adamı işaret ederek. Dandelle, yargıç Case ona koridorda rastlayıp, karar açıklanırken kadının yanında oturması için getirmiş. Anladığım kadarıyla Chandler'la temas kurulamıyor, onu bulamıyorlar. Evine giden olmuş mu? Bilmiyorum, sanırım telefon etmişlerdir. Sana ne bundan? Verilecek kararı düşünmelisin şimdi. Yargıç Case salona girdi ve katibe jüriyi içeri almasını söyledi. 12 jüri üyesi içeri girerken hiçbiri boşa bakmadı. Hepsinin gözü Deborah Church'in yanında oturan adamın üzerindeydi. Bayan Chandler yine aynı nedenle henüz salona gelmedi dedi yargıç. İyi bir avukat olan Bay Daly karar açıklanırken onun yerini almayı kabul etti. Mübaşirden öğrendiğime göre karara varmışsınız. Bir kısmı başıyla onayladı. İçlerinden birinin en sonunda kendisine baktığını gördü Bush. Ama adam hemen bakışlarını başka tarafa çevirdi. Bush, kalbinin hızla çarptığını hissederken, bunun nedeninin verilen karar mı yoksa Honey Chandler'ın yok olması mı olduğunu anlayamadı. Ya da belki ikisi birden. Karar formlarını alabilir miyim lütfen? Jüri sözcüsü kağıtları katibe uzattı. Yargıcın okuma gözlüğünü takıp teker teker incelemesini beklemek işkence gibiydi. Sonunda kağıtları katibe geri verdi. Kararı açıklayın. Katip yazılanları bir kez sessizce okudu ve yüksek sesle tekrarladı. Söz konusu davada, davalı Hieronymus Bush'un yasal olmayan bir biçimde evine girmesi ve yakalaması konusunda, davacı Norman Church'in yurttaşlık haklarını ihlal edip etmediği savında, jüri, davacı lehine karar vermiştir. Bush kıpırdamadı. Bakışlarını çevirince tüm jüri üyelerinin kendisine baktığını gördü. Davacı masasına bakınca Deborah Church'in yanında oturan hiç tanımadığı adamın koluna sarılıp gülümsediğini fark etti. Zafer dolu gülüşüyle Bush'a doğru dönerken belki kolundan tuttu. Kaygılanma diye fısıldadı. Önemli olan tazminat miktarıdır. Katip okumayı sürdürdü. Jüri davacıya zarar tazminatı bedeli olarak $1 ödenmesine karar vermiştir. Belkin evet diye fısıldadığını duydu Bush. Cezai tazminat olarak da davacıya $1 ödenmesine karar verilmiştir. Belk tekrar evet diye fısıldarken bu kez sesi izleyici sıralarından duyulacak kadar yüksek çıktı. Bush Deborah Church'a bakınca gözündeki zafer pırıltılarının söndüğünü ve bakışlarının donuklaştığını fark etti. Her şey gerçeküstü gibiydi. Sanki bir oyun izliyordu ama aynı zamanda aktörlerle birlikte sahnedeydi. Kendi açısından kararın bir anlamı yoktu. Yalnızca oturmuş, çevresindekileri izliyordu. Yargıç Case, jüriye teşekkür konuşmasına başlayıp, anayasal görevlerini yerine getirdikleri ve Amerikan vatandaşı olarak ülkeye hizmet ettikleri için gurur duymaları gerektiğini söyledi. Bush, kulaklarını konuşmalara tıkayıp, olduğu yerde oturdu. Aklına Sylvia geldi ve bunu ona söylemeyi çok istedi. Yargıç tokmağını son kez kürsüye indirdi ve jüri son kez salondan çıktı. Kürsüden ayrılırken yüzünde sıkıntılı bir ifadenin dolaştığını fark etti Bush. Harry dedi Belk, harika bir karar verildi. Öyle mi? Ben anlayamadım demek. Aslında karışık bir karar. Ama temel olarak jüri bizim söylediklerimize inandı. Biz onlara senin eve bu biçimde girmekle hata ettiğini ama bu davranışın yüzünden çalıştığın kuruluş tarafından cezalandırılmış olduğunu söyledik. Jüri senin kapıyı tekmeleyerek açmanı hukuka uygun bulmadı. Ama toplam tazminat bedeli olarak $2 ödenmesine karar vererek sana inandıklarını gösterdiler. Church'un ölümüne neden olacak hareketi yaptığına inandılar ve Church'un bebekçi olduğuna inandılar. Eliyle Bush'un sırtını okşarken teşekkür etmesini bekliyordu. Chandler ne olacak? Sorun burada. Jüri davacı lehine karar verdiği için onun faturasını biz ödeyeceğiz. Herhalde 180 ya da 200 bin isteyecektir. Sanırım 90 bini anlaşırız. Hiç fena değil Harry, hiç fena değil. Gitmek zorundayım. Bush ayağa kalkıp mahkeme salonunun kapısında toplanan izleyicilerin ve gazetecilerin arasından zorlukla kendine yol açtı. Yürüyen merdivenden aşağıya inerken paketteki son sigarayı dudaklarının arasına yerleştirdi. Bremer elinde not defteriyle hemen arkasında belirdi. Tebrikler Harry. Bush yüzüne baktı. Gazetecinin yüz ifadesi samimi gibiydi. Ne için? Jüri benim bir cins anayasal aptal olduğumu söyledi. Ama yalnızca $2 tazminat ödenecek, pek fena sayılmaz. Evet ama, bir yorum yapacak mısın? Sanırım anayasal aptal lafının geçmesini istemezsin. Kullanmazsan sevinirim. Bak, ne diyeceğim. Bırak, biraz düşüneyim. Hemen gitmem gerek ama seni sonra ararım. Niçin gidip Belk'le konuşmuyorsun? Adının gazeteye geçmesine çok sevinir. Dışarı çıkınca sigarasını yakıp telsizi açtı. Edgar, neredesin?
Buradayım.
Ne var?
Hemen gelsen iyi olur Harry. Herkes buraya geliyor.
Boş sigarasını küllüye attı. Olayı gizli tutmayı başaramamışlardı. Boş, Carmelina sokağına vardığında bir haber helikopteri havada dolanıyor, başka iki kanalın yayın arabası evin yakınında duruyordu. Şenliğin başlaması uzun sürmeyecekti. İki önemli isim bir aradaydı. Taklitçi ve Honey Chandler. Yolun iki yanına sıralanmış resmi arabalar yüzünden Boş, iki ev önce park etmek zorunda kaldı. Polis bantının yanında bekleyen memurun elindeki defteri imzalayıp bantın altından geçti. İki katlı Bauhaus stili ev, yamaca yaslanmıştı. Dışarıdan bakarken üst kattaki odaların yere kadar inen pencerelerinden, aşağının manzarasının çok güzel görüneceğini tahmin etti. İki tane bacası vardı. İyi avukatların, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinin de yaşadığı mahallede güzel evleri olurdu ama artık değil diye geçirdiği içinden. İçeri girerken bir sigara içmeyi çok istedi. Edgar, kapının hemen yanında durmuş, telefonda konuşuyordu. Basınla ilişkiler bölümünü arayıp, işi idare etmeleri için birilerini göndermelerini istiyordu. Boşu görünce, yukarı çıkan merdiveni işaret etti. Kapının sağ tarafındaki merdiveni tırmanınca, dört oda kapısının açıldığı geniş holde dolaşan dedektifleri gördü. En sondaki kapının önünde durup, ara sıra içeri bakıyorlardı. Boş, yanlarına yaklaştı. Bir bakıma, beynini bir psikopatın beyni gibi çalışmaya alıştırmıştı. Ölüm sahnelerinde nesnel olmanın psikolojisini öğrenmişti. Ölüler artık insan değil, yalnızca cisimlerdi. Bedenlerine yalnızca ceset olarak, kanıt olarak bakacaktı. İşini ancak bu biçimde düşünebildiği sürece yapabiliyordu. Bunca sahneyi gördükten sonra, yaşamını sürdürmenin tek yolu buydu. Ama tabii bunu düşünmek ya da söylemek, yapmaktan daha kolaydı. Boş sık sık sendeliyordu. Bebekçi özel ekibinin üyesi olarak seri katilin öldürdüğü varsayılan kurbanların son altısını görmüştü. Üstelik kurbanları bulundukları yerde, oldukları halde görmüştü. Hiç de kolay bir iş değildi. Kurbanların görünüşlerinde öylesine bir umarsızlık vardı ki, nesnel olma çabalarını boşa çıkarıyordu. Ve onların zor yaşam koşullarından gelen kişiler olduklarını bilmek, işi daha da güçleştiriyordu. Sanki katilin onlara yaptığı işkence, hor görüyle dolu yaşamlarının son hakaretiydi. Şimdi, Honey Chandler'ın işkence izlerini taşıyan çıplak cesedine bakarken, kendini ne kadar kandırmaya çabalarsa çabalasın, gördüğü dehşetin ruhunu yakmasını önleyemiyordu. Cinayet masasında çalıştığı yıllar boyunca ilk kez gözlerini kapatıp çıkıp gitmeyi geçiriyordu içinden. Ama bunu yapmadı. Aldırmazmış gibi görünmeye çalışan diğer dedektiflerle birlikte durup cesede baktı. Seri katillerin bir toplantısına katılmış gibiydi. Locke'un anlattığı St. Quentin hapishanesindeki bir iş oyunları geldi aklına. Masanın çevresinde oturan dört psikopat, ellerindeki kağıt sayısından daha çok insan öldürmüştü. Chandler sırtüstü, kolları iki yana açılmış yatıyordu. Yüzündeki aşırı makyaj, boynundan yukarı doğru yayılan morumsu lekeyi kapatıyordu. Yerde duran çantasının deri sapı, boynuna sımsıkı bağlanıp, sanki bir solak tarafından düğümlenmişti. Daha önceki cinayetlerde olduğu gibi katil, kurbanını zapt etmek için kullandığı tüm araç gerecini alıp götürmüştü. Ama bu cinayette bir farklılık vardı. Boş, taklitçinin artık bebekçinin kamuflajı altına saklanmadığını fark etti. Chandler'ın bedeni, sigara yanıkları ve diş izleriyle kaplıydı. Yaraların bir kısmının kanamış olması, bazılarının mora çalması, işkencenin yaşamını yitirmeden önce yapıldığını gösteriyordu. Rollenberger, herkese emirler yağdırıyor, hatta fotoğrafçıya hangi açılardan resim çekilmesi gerektiğini bile söylüyordu. Nixon'la Johnson da oradaydı. Boş, Chandler açısından uğradığı son hakaretin, çıplak bedeninin hayatta olduğu sürece, kendisinden hoşlanmamış kişiler tarafından seyredilmesi olduğunu düşündü. Nixon onu görünce yanına yaklaştı. Kadının evine adam göndermek nereden aklına geldi Harry? Bu sabah duruşmaya gelmedi. Kontrol edilmesi gerektiğini düşündüm. Anlaşılan mektupta söz edilen sarışın oydu. Daha önce tahmin edememem çok kötü oldu.
Doğru. Ölüm zamanı saptandı mı?
Tahmini olarak, adli tıp teknisyeni en az 48 saat önce öldüğünü söylüyor.
Boş başını salladı. Bu durumda daha notu bulmadan Chandler ölmüştü. Bunu düşünmek durumu kolaylaştırıyordu.
Locke'dan haber var mı?
Hayır. Soruşturmayı Johnson'la sen mi yürüteceksin?
Evet, Hansoff böyle istedi. Gerçi kadını Edgar buldu ama o hala geçen haftaki soruşturmayı yürütüyor.
Aslında istenindi biliyorum ama sen duruşmaya gittiğin için Hansoff...
Üstünde durma. Benden istediğin bir şey var mı?
Bunu sen söyle. Ne yapmak istiyorsun?
Bu odadan uzak kalmak istiyorum.
Ondan hoşlanmazdım ama yine de beğenirdim. Anlıyor musun?
Galiba. Evet, bu sefer iş kötü. Adam değişmeye başlamış. Kadını ısırıyor, yakıyor.
Evet, gördüm. Başka bir yenilik var mı?
Henüz bilmiyorum.
Evi biraz dolaşmak istiyorum. Temiz mi?
Parmak izi almaya zaman olmadı. Yalnızca bir göz attık. Eldiven kullan ve bir şeyler bulursan bana haber ver.
Boş holde duran malzeme kutularından birini açıp bir çift ince naylon eldiven çıkardı. Merdivenden inerken yanından geçen Irving'le ancak bir saniye kadar göz göze geldi ve ikisi de konuşmadı. Aşağıda iki müdür yardımcısı giriş kapısının önünde hiçbir şey yapmadan dikilmiş duruyordu. Yüzlerindeki ciddi ve endişeli ifadeyle görüntülerinin ekranlara yansıyacağından emin olmaya çalışıyorlardı. Polis bandının ardında kameraların ve gazetecilerin sayısının hızla arttığını gördü Boş. Salonun hemen yanında Chandler'ın küçük çalışma odası vardı. İki duvar boyunca kitap rafları uzanıyordu. Odanın tek penceresi, ön bahçenin ilerisindeki kalabalığı görüyordu. Eldivenleri giyip masanın çekmecelerini araştırmaya başladı. Gerçi aradığını bulamadı ama başka biri tarafından karıştırılmış olduğunu anladı. Çekmeceler alt üst edilmiş, dosyaların içindeki kağıtlar ortalığa saçılmıştı. Chandler'ın mahkeme salonundaki masasına kağıtlarını yerleştirdiği kadar düzenli değildi. Taklitçinin mektubu sümenin altında da yoktu. Masanın üzerinde duran Black's Hukuk Sözlüğü ile Kaliforniya Ceza Yasası adlı kitapların sayfalarını karıştırdı ama yine bulamadı. Deri koltuğa oturup raflardaki kitaplara baktı. Hepsini elden geçirmek 2 saatini alacak, belki de notu bulamayacaktı. Sonra pencerenin yakınındaki rafta yeşil deri sırtı çatlamış bir kitap dikkatini çekti. Chandler'ın kapanış konuşmasında kullandığı kitabı tanımıştı. The Marble Faun kitabı raftan indirdi. Taklitçinin mektubu ve zarfı kitabın içindeydi. Chandler hakkında yanılmadığını anladı Boş. Geçen pazartesi sabahı açılış konuşmaları yapılmadan önce karakola bırakılan notun fotokopisiydi. Ama bu kez zarf içinde postayla gelmişti. One News postanesinde duruşmaların başlamasından önceki cumartesi günü damgalanmıştı. Boş, posta damgalarına bakarken bir sonuç çıkmayacağını anladı. Zarf herhalde bir sürü posta görevlisinin elinden geçmişti. Parmak izi sağlamak açısından pek yararlı olmayacağına karar verdi. Eldivenli elleriyle mektubun ve zarfın ucundan tutarak çalışma odasından çıktı. Üst kattaki bir teknisyenden kanıt torbasını istemek zorundaydı. Yatak odasının kapısından içeri göz atınca, adli tıp görevlilerinin bir sedyenin üzerine plastik ceset torbası yerleştirdiklerini gördü. Honey Chandler'ın çıplak bedeninin herkesin izlemesi için sergilenme süresi sona eriyordu. Görmemek için dışarı çıktı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 404. Devamı 36. ayrımda.